Ayrım 23.
Gerçekten neden Selim'e anlatmadım acaba? Alay eder diye korkmuşumdur. Çok erken gittin rahmetli. Şimdi kime anlatacağız? Nermin'e neden anlatmadım? Bu öyle bir şeydir ki kıskanır bazı olayları. Evlenmeni kıskanır. Belli etmez tabii. Başından geçenleri başkalarına anlatmanı da kıskanır. Akşam evine yorgun dönersin. Karına anlatacağın bir sürü olay birikmiştir. İçinde bir takım duygular gelişmiştir. Anlatmaya başlarsın. Birden içinde bir duraklama duyarsın. Şey engel olur sana. Söyleme onu der. Her şeyi anlatma. Belki sözlerin arasında farkında olmadan beni ele verirsin. Belki anlar. İnsan bu bilinmez. Sen gene dikkat et. Her şeyi ayrıntılı anlatma o kadar. Bütün şey ayrıntılarda değil midir zaten? Ayrıntılar da ele vermez mi insan kendini? Başkalarına anlatamadıklarınla beslenir, varlığını sürdürür herhalde. Başkalarından saklandıklarınla gelişir. Fakat her zaman güvenebilirsin ona. Yalnız kaldığın, yalnız ve çaresiz bırakıldığın zaman karşındakine her şeyini verdiğini ve tükendiğini sandığın zaman karşındaki her şeyini alıp kaçmışsa hemen yardıma gelir. Biraz daha dayan, merak etme ben yanındayım der. Üzülme der, her şeyini kaybetmedin ben varım, belli etme zayıflığını, bunu da atlatırız. Ayrıca kimsenin istediği yoktur bu şeyi. Nermin bile farkında değil ona vermediğim şeyin. Herkes gibi kendi istekleriyle ilgili benim vermek istediklerim o kadar önemli değil. Her şey iyi gittiği sürece bunun önemi yok. İyi gittiği sürece. Garip işler dönüyor Oldik. Karışık işler. Görünüşte olağanüstü bir durum yok. Ben Nermin'i seviyorum. Nermin de beni seviyor. Bu durum gün gibi aydınlık. Karanlıkta kalan yalnız o şey. Sessizce duruyor orada. Olaylara karışmadan. Nermin diyorsun. Peki diyor. Peki bildiğin gibi yap. Bana dokunma da. Aslında kötü bir şey. Duygusuz, acımasız. Benim dışımda hiçbir varlık onu ilgilendirmiyor. Onu seviyorum diyorsun. Boyun eğiyor. Ya da öyleymiş gibi yapıyor. Sevemiyorum diyorsun. Aynı katılık. Birden ürperdi. Sevmiyorum. Bunu söylemeye hakkım yok. Bunu söyleyemem. İşleri karıştırmış olurum. Söküp atmalıyım bu duyguyu içimden. Doğru da değil. Anlatamadığım bir şey yüzünden kimseyi suçlayamam. İçimdeki düzenle ilgiliydi huzursuzluğum. Dışımdaki düzenle bir ilgisi yok. Nermin'e dış düzen mi diyorsun? Susun. Ertesi gün karısını gördüğü zaman bu duyguların etkisi altındaydı. 11. Anahtarlarıyla kapıyı açtığı sırada karısı sabahlıkla salon salamence'de dolaşıyordu. Koştu Turgut'a sarıldı. Çabuk döndün dedi. Turgut'u beklemediği bir anda görmenin sevincini gizlemek için masanın ortasındaki küçük örtüyü, vazoyu düzeltmeye başladı. Sana kahvaltı hazırlayayım. Teşekkür ederim. Vagon restoranda kahvaltı ettim. Sonra özür dilemek ister gibi hemen ekledi. Önemli meseleler halletmiş iş adamları olarak vagon restoranda kahvaltı ettik. Beni de onlardan sandılar. Nermin sabahlıkla daha fazla ortada görünmemek için yatak odasına giyinmeye gitti. Beni görünce sevindi. Hiçbir şeyi fark etmedi. Çünkü hiçbir şey değişmedi. Değişseydi anlardı. Ben yanıldım. Masanın ortasına küçük örtü koymanın ne anlamı var? Orta halli bir aile oluyoruz. Ne demek sehpa örtüsü, masa örtüsü? Çeyizin de varmış, ne yapsın? Nermin yarı giyinmiş, yarı boyanmış, yarı taranmış koridorun başında göründü. İşler nasıl gitti? Huylarıma saygısı vardır. Bekletilmeyi sevmediğimi bilir. Giyinirken arada bir görünür, iyi dedi. Eksik bir karşılık. Bazen eksik karşılıklar da fazlaları kadar tehlikelidir. Az konuşmakla da şeye ihanet edebilirsin. Keyfin yerinde değil mi? Bu soruya hemen karşılık vermemeliyim hiç olmazsa. Sehpadan bir biblo aldı, onunla oynayarak yerinde dedi. İşi bitirdim, müthiştim. Gözlerini Nermin'in üzerinde dolaştırdı, gülümsedi. Yalnız çok sıcaktı. Gece de yataklı vagonda uyuyamadım. Hayret, sen her zaman uyursun trende. Olmaz, konuşamayacağım. Ağzımı açmayacağım. Ben sana ayrıntılara girme demedim mi? Ayağa kalktı. Yazıhaneye gitmeliyim, işler birikmiştir. Karısını öptü, kapıya yürüdü. İnsanın kendi iş yeri başkadır. Ne daireye benzer, ne eve. Ortalıkta daimi bir kargaşalık vardır. Sigara tabloları hemen kirlenir. Masaların üstü bir günde tozlanır. Fakat bir canlılık göze çarpar eşyada. Evlerdeki kapısı kapalı duran misafir odalarının ölülüğü yoktur. Yazıhanede her şey yaşar bütün hızıyla. Mobilya zevksizdir, kabadır, çeşitlidir. Farklı zamanlarda alındığı için birbirini tutmaz. Bir uyuşma yoktur aralarında. Çelik bir masanın arkasında kocaman eski bir Maroken koltuk durur. Oymalı küçük bir sehpanın üstüne sehpa büyüklüğünde modern seramik bir vazo konulmuştur. Sigara tabloları başka başka şirketlerin reklam hediyesidir. Bir odaya muşamba döşenmiştir. Bir odada cilalı ahşap döşemenin üstüne ne renk olduğu belirsiz bir halı serilmiştir. Koridorda ahşap ve ayaklı bir portmantonun yanındaki duvara çelik askılar takılmıştır. Sandalyeler olur olmaz yerlere serpiştirilmiştir. Ama hepsi de işe yaramanın rahatlığı içinde utanmazlar hallerinden. Evde duyulan ortalığı kirletme tedirginliği yoktur. Kimse sizi uyarmaz. En kirli dairelerde bile rastlanan titiz bir memurun bir hademenin rahatsız edici bakışlarından insan burada uzaktır. Hademe memur çekişmesine benzer bir sıkıntı da yoktur. Hademe senindir. İstediğin yere yollarsın. Memurunu bile sigara almaya gönderirsin gereğinde. Sehpanın üstüne sigaranın küllerini silkelersin. Masanın üstüne ayağını dayarsın. Tabii patron dışarıdayken. Öğleye kadar durmadan çalıştı. Bir sürü telefon etti. Bir sürü telefona cevap verdi. Patron geldiği zaman yolculuğunu kısaca anlattı. Yazıyı çıkarmanın başarısını biraz büyüttü. Masraflarını biraz kabarık gösterdi. Metinle geçirdiği geceyi kendine biraz ucuza getirdi. Dairede olanları anlatırken patronu biraz güldürdü. Kendinden aşağı derecede olanlara da babacan bir tavır takındı. İş için gelen taşeronlarının sırtlarına vurdu. Herkesin tam neşeli ve canlı dediği cinsten bir iş adamı gibi davrandı. Muhasebeciyle satın almayı düşündüğü arabayı ne gün göreceklerini kararlaştırdılar. Kısa bir süreye, yarım güne bu kadar işi sığdırmak ne kadar ümit vericiydi. Yarım günde bunları yapan bir insan bir günde bir ayda neler yapmaz. Geçmiş günlere, boşuna harcanan zamanlara acıdı. Böyle çalışmaya bir yıl önce, 5 yıl önce başlasaydı şimdi nerelere varmıştı. Herkes iltifat etti. Sigara almaya gönderdiği adama bile adeti olmadığı halde bahşiş verdi. Karısı telefon etti. Aysel gelmiş de sokağa çıkacaklarmış da telefonla ararsa bulamaz diye. Oradan da belki annesine gidermiş. İstediği bir şey var mıymış? Onunla şakalaştı, telefondan öptü. Yemek vaktinin nasıl geldiğini anlamadı. Yemek için dışarı çıkmadı. Meşgul iş adamları gibi yazıhaneye hafif bir yiyecek aldırdı. Masanın üstünde yedi. Yemeğini bitirdiği zaman yazıhanede kimse kalmamıştı. Ayaklarını masanın üstüne uzattı, bir sigara yaktı. Artık dinlenebilirdi. Gözleri kapanıyordu. O ayran içmemeliydim diye düşündü. Uyuklamaya başladı. Sigarayı tabloya bıraktı. 1-2 dakika içinde uyuyakaldı. Bir de rüya gördü. Selim'le birlikte yolda yürüyorlardı. Selim ölmemişti. Bir yanlış anlaşılma olmuştu. Uyandığı zaman bu yanlışlığın ne olduğunu hatırlayamadı. Selim'in koluna girmişti. Onu sağ gördüğüne seviniyordu. İşte ölmemiş diyordu kendi kendine. Yanımda yürüyor. Açıkça görüyorum, rüya olamaz. Hepsini biliyorum diyordu Selim'e. Ölmediği iyi oldu diye düşünüyordu. Konuşacak çok söz birikmişti. Bütün olanları da yeni baştan konuşabiliriz. Ne kadar canlı yürüyor. Hiç ölmüş olabilir mi? Selim neden ölmediğini anlatıyordu. Turgut da ona hak veriyordu. Nasıl düşünemedim bunları? Oysa durum ne kadar açık. Herkese anlatacağım şaşıracaklar. Selim'in ölmemiş olmasına hemen alıştı. Onun hakkında herkese nasıl konuştuğunu anlatıyordu. Boşuna uğraşmışım diyordu. İkisi de gülüyordu. Tıpkı sağlığındaki gibi gülüyordu Selim. Biraz utangaç, biraz şımarık. Hafifçe zayıflamıştı. O kadar olacak diye düşündü. Her zaman karışık duran sık siyah saçlarını taramış, tıraş olmuştu. Yüzü parlıyordu. Hayır, bu kadar belirli rüya olamazdı. İri siyah gözlerine varıncaya kadar bütün ayrıntılarıyla görüyordu onu. Her zamanki gibi kambur durmuyordu. Giyinişine özenmişti. Canlı bir duruşu vardı. Üniversiteden bahsediyordu. Daha fakülteyi bitirmemişlerdi. 2 imtihan kaldı diyordu. Onları da vereyim, sonra bol bol konuşuruz. Nasıl olur diyordu Turgut. Biz diplomayı almadık mı? Almışlardı biliyordu. Ama bir eksiklik olmuştu. Son dakikada bir aksilik çıkmıştı. Turgut uyandıktan sonra bu aksiliğin de ne olduğunu hatırlayamadı. Rüyada Selim'e hak verdi. Hayır, rüya değildi. Her zamanki gibi ellerini kollarını sallayarak konuşuyordu. Sözlerinin arasında duruyor, Turgut'a bakıyordu, gülüyordu. Sonra hareketleri yavaşladı, olduğu yerde durdu. Turgut kuşkulandı. Gözlerini iyice açarak onu görmeye çalıştı. Selim'in görüntüsü yavaş yavaş soluyordu. Selim kayboluyordu. Olmaz diye haykırmak istedi, sesi çıkmadı. İçine bir gariplik çöktü. Rüya değil, rüya değil derken uyandı. Gözlerini açtıktan sonra da bir süre rüyayı kafasında yaşadı. Gerçeği hemen kabul edemiyordu. Gördüğü rüyaya hayalinden eklemeler yaptı. Aklının gözlerinde sürdürdü rüyayı. Sonra görüntüler bütünüyle silindi, yerini bir rüya boyunca unuttuğu düşüncelere, meselelere bıraktı. Uyanmanın sersemliğinden yararlanan kuruntular daha büyük bir şiddetle saldırdılar. Uzandığı koltuktan doğruldu, ayağa kalktı. Kendime gelmeliyim, onlarla savaşmalıyım. Pencerenin yanına gitti, alnını cama dayadı. Bir süre öylece kaldı. Sonra aşağıya baktı. Caddede insanlar karıncalar gibi telaşla birbirlerine çarparak oraya buraya gidiyorlardı. Yüzlerce insan, binlerce insan. Çoğu ne kadar önemsiz, ne kadar silik. İçlerinden biri Selim olamaz mıydı? Milyonların içinde sadece bir Selim. Bu tabiat kanunları ne kadar insafsız diye düşündü. Kime zararı dokunur bunun? Hepsinin eli ayağı başı var Selim gibi. Ne olur bu kadar el, ayak, baş bir araya gelse de sadece bir tanecik Selim çıkarsalar aralarından. Ne olur bir tane Selim olsa. Elimi sallar çağırırım. Koca budala derim. Nereye gidiyorsun gene dalgın dalgın? Olmaz, olamaz. Yok olamaz insan. Hareketleri, gülüşü birlikte yaptıklarımız. Nereye gitti hepsi? Levoisier kanunu var. Hiçbir şey yok olamaz durup dururken. Kanun adamdan hesap sorar nereye gitti diye. Pencereyi açtı, aşağı sarktı. Başka kanunlar da var diyorlar. Levoisier kanununda toplam ağırlık sabit kalırmış. Peki selimlik? Onu nasıl tartacaksınız? Neden kimse üzerine almıyor bu özelliği? O halde haksızsınız. Bu kadar insan bir araya gelip bir selim olamıyorsunuz, gülümsedi. İnsanlar, insanlar. Onu da gördük. Pencereyi kapattı. Masanın yanına geldi oturdu. Cebinden not defterini çıkardı. Masanın kenarına dayadı. Program yapmalıyım. Bu işi sonuçlandırmalıyım. Nereden başlamalı? İşlerim ve evim ne kadar vaktim alıyor? Kimsenin ne yaptığımı anlayamayacağı bir zaman kalmalı bana. Sonra şüphelenirler. Bu süreyi kesin olarak bilmeliyim. Defterin yapraklarını karıştırdı. Ne aptalca notlar tutmuşum. Beni değerlendirmek için bu deftere başvursalar. Bugün çarşamba. Gitti sayılır. Hayır, gitmedi. Direksiyon kursuna yalnız giderim. Oradan da ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Hayır, şantiyeye gittiğim günler sıkı çalışırım. Erkenden patron bir yolculuğa çıksa gerisi kolay. Karım da duyarsa patronun gittiğini. Duyar da vay canına. Demek benim özel bir işim olsa, demek her taraftan kuşatmışlar beni. Demek her an izliyorlar beni. Her yaptığımı biliyorlar. Karşılarına alıyorlar. Dün saat 2'den 4'e kadar neredeydiniz? Ne hakla bana karışıyorsunuz? Bir işim vardı. Ne işiniz vardı? Canım ne biçim sorular bunlar? Canım sıkılıyordu, sinemaya gittim. Neden yalnız gittiniz? Gece karınızla birlikte gidebilirdiniz her zamanki gibi. Hangi filmi gördünüz? Anlatın. Demek bu duruma geldin. Neden canınız sıkılıyor? Evde mutlu değil misiniz? Bunun ilgisi yok diyorum size. Evinde mutlu olmayan insanın belirli tepkileri olur. Bunlar sizde görünmüyor. Ayrıca bu hastalığın da tedavi metotları vardır. Bir değişiklik gerekiyor. Karınızla birlikte bir yolculuğa çıkın. Bu yolculuk içinde hafta sonları var, bayram tatilleri var. Onları kullanın. Ben yolculuk falan istemiyorum. Ne olur bana sadece zaman verin. Özür dileriz. İşte bu imkansız. Boş vakti olan insanların tehlikeli durumlara defteri hırsla karıştırdı. Akşam eve giderken pasta ve kurabiye, Mehmetler gelecek. Defteri kapattı. Ben hepinizden akıllıyım. Bu işin üstesinden geleceğim. Sizi bir daha bu durumda defter karıştırıp boş vakit ararken görmeyeceğimizi ümit ediyoruz. Orada kimse olmadığı için durumunuz bir dereceye kadar bağışlanabilir. Siz de bu durumda görünmek istemezsiniz herhalde. Sonra günlerce hayatın akışına kapıldı. Önemsiz gördüğü günlük olayları tekrar yaşadı. Selim'i düşünmeden günler geçti. Yasakta karısının sıcaklığıyla gecelerce uyudu. Yıkandı, tıraş oldu, tekrar kirlendi. Yeni bir paket jilet aldı. Evde birkaç kere umumi temizlik yapıldı. Dostlarıyla geceler yaşadı. Selim'in tanımadığı dostlarla, aile ve iş çevresinin arkadaşlarıyla. Birbirlerine benzeyen günler, yaşarken nasıl geçtiği anlaşılmayan günler. Tarih düşürülmesi imkansız günler. Günler birbirini kovaladı. Pazartesi oldu, sonra pazar, sonra gene pazartesi, sonra gene pazar oldu. Yakalamaya, yetişmeye imkan yoktu. Sonra gene pazar oldu. Geç kalkıldı, kahvaltı, büyük kahvaltı geç yapıldı. Pazar gazeteleri okundu, bilmeceler çözüldü. Geçen hafta çözülen aynı bilmeceler. Evde yemek verildi, başka evlere yemeğe gidildi. İlk bakışta sizin evinize benzemeyen, aslında birbirine benzeyen evlerde yemekler yendi. Son yemeği bizde mi vermiştik, yoksa kayalara mı gitmiştik, yoksa Mehmetler miydi? Ne önemi var? Hep aynı evde yiyoruz, hep aynı telaşla aynı hazırlık, aynı kravat taktım, bütün beyaz gömleklerim birbirine benziyor. Pantolonum aynı yerden buruşuyor. Yemeği ben mi kayanın üstüne dökmüştüm, kaya mı benim üstüme dökmüştü, yoksa kaya kendi üstüne mi dökmüştü? Hayır, ben üstüme dökmüştüm. Ne önemi var? Biri yemek döktü ve birinin üstüne döküldü. Ben Kaya'yım, Kaya da Mehmet'tir, Turgut Kaya. Mehmet bir arada olduktan sonra bir görüntünün üç aynada yansıması gibi bir olay. Mehmet'in karısı bana Turgut diyeceğine Kaya dedi. Ağzından öyle çıktı. İsimler birbirinden farklı yaratıkları ayırt etmek içindir. Bizleri değil. Biz aynı türün örnekleriyiz. Kaya, Mehmet, Turgutgillerden. Ya, ön ayaklarımızla yemek yeriz. Duyargalarımız başımızın iki tarafındadır. Arka ayaklarımızla yürürüz. İki deliklilerin gecelerini hep birlikte geçiren giller familyasındanız. Dişilerimiz yuvayı yapar, erkeklerimiz yiyecek taşır, leylekler de yavrularımızı getirir. Yazında göçmen kuşlar gibi sayfiyeye taşınırız. Yalnız başımızda ve oramızda kıl vardır. Zaman baş döndürücü bir hızla geçiyor. Ayakta durmasını bilmeyenleri yıkıyordu. Onlar bir bakıma birbirlerine tutunduklarından düşmediler. Turgut'un neler yapabilirdim dediği süreler geçti. Patron yolculuğa çıktı. Turgut hiçbir şey yapmadı. Huzur bozucu hayaller yavaş yavaş silinmeye başladı, isimler unutuldu. Süleyman Kargı'nın metinlerin görüntüleri kaybolur gibi oldu. Bir gün Süleyman Kargı'nın adını saatlerce uğraştığı halde hatırlayamadı. Yüzünün biçimi ise çoktan hatırından çıkmıştı. Belirsiz bir rahatsızlık duygusu içinde yüzdüğünü seziyordu. Silik bir huzursuzluk. Bazen bir filmi seyrederken, gazetede bir havadisi okurken birden ürperiyor, gözleri dalıyordu. Daha çok üzücü bir haber, acınacak bir insan gördüğü zaman bu duygular canlanıyordu. Sonra sarsılan hafıza düzeliyor, yumuşak ve tek düzenli görüntülerle beslenerek sakinleşiyordu. Patron gene yolculuğa çıktı. Turgut aynı düzeni gene yaşadı. Patron döndü, gevşek bir vicdan azabıyla geçen günleri acıdı. Sivri köşelerin yontulduğu, insanın hiçbir yerini acıtmayan bir yaşantıydı bu. Direksiyon kursunu bitirdi. Bir kere ehliyeti aldı. Nermin gibi 6 kere imtihana girerek değil. Çevresinde kolay cükmedebileceği bir topluluk yaratmıştı. Hiçbir konuda onunla yarışamayacak bir kalabalık. Yapamadıklarının hırsını çıkarmak için kolayca yüklenebileceği bir kütle. Topluluğun yıldızı, toplantıların vazgeçilmez insanı oldu. Delicesini araba sürmek onda, bir içte kazanmak onda. Bir köşeye çekilip suratını astığı zaman kadınlar çevresini sarıyor, Selim'i ve onun karanlık ortamını hatırlamasıyla içine düşer gibi olduğu çukurdan onu bir çırpıda çıkarıyorlardı. Turgut bile anlamıyordu bu kısa düşüşlerin rahatsızlığını. Gerçekten düştüm mü yoksa bana mı öyle geldi? Belki de rüyada gördüm. Herkes onun korkusundan titriyordu. Bir tartışmada o konuşmadan önce bir düşüncesini söylemek cesaretini bulan kimse göz ucuyla ona bakıyordu. Acaba söylediklerim uygun bulacak mı? Acaba söylediklerim ona göre mi? Elinin tersiyle yıkıyordu bütün çabaları. Hiç tatmin olmuyordu. Yemekleri beğenmiyor, filmlerle alay ediyor, okudukları kitapları küçümsüyor. Fakat ne zararı var? Turgut da onlardan biri değil mi? Onların hayatını yaşamıyor mu? Şimşekler yağdırıyor, fırtınalar estiriyordu. Onlara okşar gibi geliyordu. İçimizden biri bizim cinsten yumuşakçalardan. Yumuşakçalardan ve aynı zamanda kabuğu en sert olanlardan. Azarlayışlarında bir babacanlık var. Hem cinslerine anlayışlı bir hiddet gösteriyor. Bana dün bir saldırdı sormayın. Okuduklarımı bir beğenmeyişi vardı. Şaşkınlıktan duyargalarım birbirine girdi. O da bir şey mi? Geçen gün salona yeni aldığım koltuk takımını öyle bir yerin dibine batırdı ki kabuğuma öyle bir tekme attı ki kırılacak sandım. Bereket sağlanmış. Aman ne güzel. Aman ne heyecan verici. Sizi de kötüledi mi? Herkes baş sümüklü böceğin nutkunu coşkunlukla alkışlarken, sümüklü böcek postası için yazdığı o enfes makaleyi göklere çıkarırken, o aldı ayağının altına, şöyle ezdi. Aman ne heyecan verici, aman ne güzel. Öyle bir yerinden tuttu ki, orasından tutulan hiçbir sümüklü böcek kendini kurtaramaz. Aman ne heyecanlı, hiç aklıma gelmezdi. Aman ne ilginç, hangisi ilginç? Baş sümüklü böceğin makalesi mi, Turgut'un onu tutuşu mu? İkisi de. Ne dedi, ne dedi? Gidip hemen bir kenara yazayım, sonra unuturum. Hafızam da öyle alay ediyor ki başkası benim yerimde olsa bu kadarına dayanamaz artık. Galiba içinizde en dayanıklısı benim. Sümüklü Ahmet Kaya Böcek Turgutgillerin böyle bir temsilci çıkarması ne kadar gurur verici değil mi? Canımız okuyor. Başka sürüngenlere bakıyorum da onların familyasında Turgut gibisini göremiyorum. Çok talihliyiz. Orkestra şefi gibi yüksek bir yere çıkıyor. Sen sus, sen konuş diyor. Bana en son bir kitap verdi. Okudum. Hiçbir şey anlamadım. Bu akşam sorar muhakkak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Dün gece gördüğümüz filmden bahsedecek diye benim dödüm kopuyor. Rejisör diyor. Hele 2 gece önce gene böyle sinemadan bahsederken jenerik dedi. Korkudan yerimden sıçramışım. Aman ne korkunç. Ne zaman öğrenmiş bütün bunları? Bilinmiyor. Bilgisinin kudretinin sınırlarını çizmek imkansız. Bizlerin yaptığı gibi dar bir açıdan bakmıyormuş meselelere. Geniş açı diyor. Mühendis olduğu için geometriyi iyi biliyor tabii. Tabii. Hadi bana müsaade. Bu akşam biz de toplanıyoruz. Dil peynirini çok severmiş. Almak için balık pazarına ineceğim. 6 parke cilalanması geçti. Yok, o kadar değildi. 2 yıkama yağlama olacak. Daha fazla. En az 4 salon şeklini değiştirme oldu. Durun bakayım bir hesap edeyim. 1 kat satın alma, 6 ev değiştirme eder. Ayrıca 2 yatak odası, çalışma odası değiştirmesi daha var. Evet, tam 3 perde yıkama ediyor. Çok iyi hatırlıyorum. Başladığı zaman perdeleri yeni almıştım. Alışılmış zaman ölçüleriyle hesaplanması güç bir süre. Ben o zaman koltukları pencerenin yanına koymuştum. İnsanın aklınıza kalmıyor ki, eşya akıp geçiyor. O zamanlar daha debriyaj kaçırmıyordu. İyi gidi günler. Parkelerde en küçük bir çizik yoktu. Yaşlanıyoruz. Eşyalar eskiyor. Demek 4 hizmetçi kaçması oldu ha? Anlamıyorum. Bir gün gelecek parkeleri bile değiştirmek zorunda kalacağız. Belki bu kattan çıkmış oluruz o zaman. Yeni bir kat alırız. Kat kat olun inşallah. Ne yerinde bir söz. 12 bu akşam bizde toplanalım oluyor. Böyle bir espri yapmamıştı. Zaman ne çabuk geçiyor. Bizim bebeğin boyunu ölçtüğümüz duvara 3 yeni çizgi çizdik o günden beri. Turgut yemek örtüsüne 7 kere şarap töktü. Şarap lekesi de çıkmıyor biliyorsunuz. Ama zamanla soluklaşıyor, silinir gibi oluyor hafıza gibi. Yıkandıkça çıkıyor. Ben şöyle yapıyorum. Her lekenin üstüne bir tuzluk, bir biberlik, bir hardal şişesi, bir ketçap şişesi, bir mayonez kasesi, bir limon suyu kadehi, bir ekşi krema tabağı koyuyorum. Hiçbir şey belli olmuyor. Peki ya bunlardan birini aldıkları zaman? Yenisini koyuyorum kimse fark etmeden. Yedek tuzluklar, biberlikler bulunduruyorum. Eskiye ait hiçbir leke masa örtüsünün üstünde kalmıyor. Bir de çamaşır suyunu deneyin. Yüzünüz yabancı gelmiyor. Sizi bir yerden tanıyorum. Dağda beraber değil miydik? Dağda mı? Daha 2 yıldır çıkmıyorum. Olamaz. O halde termosta görüşmüş olmalıyız. Ben her yıl oradaki içmelere giderim. Sanmıyorum. Ben geçen yıl nefes harabelerindeydim. Karım kimsenin bize bakmadığı sırada ne güzel taşlar toplamıştı. Bakın, bir vitrin yaptırdım onlar için. Amforayı da yanına koydum. Köylülerden de ucuza çok taş topladık. Daha çok karım meraklı. Her taraf taş doldu. Bir sandıkta çalışma odasında. Salon küçük, koyacak yer bulamadık. Henüz açmadık bu yüzden. Acaba Herdek'te mi karşılaştık yoksa? Hiç ihtimal vermiyorum. Biz artık oraya gitmiyoruz. Bir kere çok kalabalık oluyor. Aylarca önceden yer ayırtmak gerekiyor. Sonra çok pis. Pansiyonlarda sivrisinekten uyuyamadık geceleri. Geçen yıl yeni bir yer keşfettik, sormayın. Karadeniz sahilinde. Akçapakça kasabasına çok yakın. Ama berbat bir yolu var. Arabanın canını okuyor. Fakat sessiz, sakin. Henüz kimse keşfetmemiş. Özellikle karım çok beğeniyor. Herkesten uzak, başını dinlemeye bayılıyor. Köylüler de çok medeni. Karım sokakta hep şortla dolaşıyor. Kimsenin rahatsız olduğu yok. Hele bir kumu var, şahane. Deniz, ya deniz? Yüzlerce metre yüzüyorsunuz içinde, şuranıza geliyor. Ayrıca berrak ve temiz. Bir de Tartaris'in denizini methederler. Gelsinler de deniz görsünler. Efendim, biz bir yere alışınca boyuna gidip duruyoruz oraya. Renkli resimler çektim. Banyodan gelmiş olsaydı gösterirdim. Herdek'in denizi mi? 5 para etmez bunun yanında. Sonra efendim, oralara bir kamplar kurulmuş. Bir sürü öğretmen, memur üşüşmüş. Hele öğretmenler, ilkokul öğretmenleri, kadın öğretmenler. Bir lokantaya gidersiniz, yiyecek yemek bulamazsınız bunların yüzünden. Her tarafı istila ederler. Bir görmemişlik, bir bayağılık. Bir şortlar giyerler, bir bluzlar giyerler. Gülmekten katılırsınız. Güneşte yanarlar, her tarafları yara olur. Sokakta, plajda bakamazsınız omuzlarına. Çirkin bir manzara. Sahilleri çadırlarla doldurmuşlar. Yüzlerce çadır, binlerce çadır, milyonlarca çadır. Yazın Türkiye sahillerine çadırdan bir harita çiziyorlar. En iyi yerleri de kapmışlar. Bazen arabayla kilometrelerce gidiyorsunuz. Piknik yapacak bir karış deniz kıyısı bulamıyorsunuz. Siz galiba daha nerede görüştüğümüzü düşünüyorsunuz. Evet, iyi bildiniz. Aklıma takıldı bir kere. Muhakkak bulmalıyım. Grup halinde bir yere gittiğiniz oldu mu? Belki de böyle bir kafilede görüşmüş olabiliriz. Evet, bakın bu olabilir. Biz genellikle 7 araba oluyoruz. Öyle şuraya gideceğiz diye karar verip çıkmıyoruz yola. Nereyi beğenirsek orada kalıyoruz. Böyle yolculuklarda anlaşmak mesele. Gelecek ilkbaharda birlikte Avrupa'ya gitmeyi bile düşünüyoruz. Yok canım, iyi cesaret doğrusu. Avrupa'ya bu kadar kalabalık gitmek olur şey değil. Biz karımla bile anlaşamıyoruz çok kere. O vitrinleri görmek istiyor, ben ise... Kimsenin bilmediği yerleri de böyle kalabalık yolculuklarda buluyoruz.